Ayrım 16, Romanov Komplosu, Glenn Mead, sayfa 200. 38. Kısım. Evin bir köşesindeki saatin tiktakları işitilirken parmaklarını kavuşturup açan eski çar öfke yüklü kaygılı bir sesle ''Kızımı neden görmek istediğinizi sorabilir miyim?'' diye sordu. ''Zamanı gelince öğrenirsin.'' Koridorda ayak seslerinin ardından kapı vuruldu. ''Yakov gir!'' diye seslendi. Odaya Anastasia Romanov girdi. Çıkık elmacık kemikleri ve kararlı dudakları genç kıza kendine güvenen iradesi güçlü bir hava vermişti. ''Ben komiser Yakov'um, otur.'' ''Bana kalırsa ayakta durmayı tercih ederim.'' Babasının yanına gidip elini adamın omuzuna bıraktı. Nikolay kızını yüreklendirmek istermiş gibi o eli sıkıca kavradı. Oysa Anastasya'nın tavrında bir şey genç kızın hiç de yüreklendirilmeye ihtiyacı olmadığını gösteriyordu. Yakov karşısındakinin meydan okuyan savaşçı bir ruh olduğunu hissetti. ''Demek Anastasya sensin.''
''Başka kim olabilirim ki? Beni siz çağırttınız değil mi?''
Yakov diklendi. ''Terbiyeni takın. Bu evdeki bütün tutukluların içinde en dik kafalısı olduğunu gösterdin. Haberin var mı?'' Anastasya'nın Yakov'a diktiği gözlerinde en ufak bir korku belirtisi değil, sadece başkaldırı vardı.
''Görüşlerinizi tartışamam komiser, dediğiniz gibi olmalı.''
''O dilini tutsan iyi olur, yoksa başını belaya sokacaksın.'' Kızın sağ elinde bir şey tuttuğunu gördü. ''Elindeki ne?''
Anastasya'nın uzattığı avuçta küçük bir kutu vardı.
''Nedir bu?''
''Seyahat ikonası.''
Yakov kutuyu alıp açtı. Biraz önce ailenin kaldığı dairede gördüğü ikonaydı. Yan ve üst taraflarında açılınca altlarından küçük bir sunanın çıktığı kanatçıklar vardı.
''Anastasya, Aziz Mikail'' dedi. ''En sevdiğim Aziz.''
Yakov sabırsızca kapattığı kutuyu masanın üzerine attı. Cebindeki kağıdı çıkardı, katlarını açıp masanın üzerine yaydı. ''Bunu tanıyor musun? Güçlü olun, yardım yakında, Philip. Muhafızlar bunu bahçede senin ayağının dibinde bulmuş. Almak üzereymişsin.''
Anastasya kağıda şaşkınlıkla baktı. ''Bu benim olduğumu göstermez ki.''
''Benimle oyun oynamaya kalkışma. Philip adında kimleri tanıyorsun?''
''Komiser, bir şey söylememe izin var mı?''
Yakov eski çara küçümseyerek baktı. ''Çeneni tut yurttaş Nikolay Romanov, sana sormadım.'' Yeniden genç kıza döndü. ''Bir cevap bekliyorum.''
''Ben de neden söz ettiğinizi anlamıyorum.''
Yakov masanın çevresinden dolaşıp kızın karşısına dikildi. Belli belirsiz lavantalı sabun kokusunu soludu. ''Bunu yazan adamın aradığımız bir düşman casusu olabileceği sana ilginç gelir belki.''
Anastasya gerçekten şaşırmış gibiydi. ''Casus mu?''
''Dediğimi duydun. Bu pusulanın anlamı ne? Yakında ne yardımı var? Philip kim? Aile dostu mu?''
''Ben kesinlikle en ufak bir fikrim yok.''
Yakov'un sabrı taştı. Masanın üzerindeki kağıdı alıp genç kızın yüzüne fırlattı. ''Size yardım etmeye çalışan birisi olduğu açık.''
''Öyle mi?''
''Peki ya bu Philip'i bulduğumuzu söylesem, bu evin hemen yakınında yakaladığımızı ve şu sırada sorguladığımızı anlatsam?''
Öyle mi sanmıştı yoksa gerçekten Anastasya'da bir tepki mi görmüştü? Gözlerini kırptığından emindi. Oysa genç kız bir parmak bile gerilemedi. ''Beni neden ilgilendirsin? Daha önce de söyledim size, neden bahsettiğinizden hiç haberim yok. Dediğiniz gibi adamı yakaladıysanız o zaman kim olduğunu biliyor olmanız gerekir.''
Yakov öfkesini gemleyemedi, yumruğunu masaya indirdi. ''Beni iyi dinle, ya gerçeği anlatırsın ya da ayrıcalıklarınız yok olur. Günlük yürüyüşler, yemek tayınınız, her şeyinizi alırız.''
Anastasya inatçı bir ifadeyle, ''Etrafınıza bir bakın komiser.'' dedi. ''Alabileceğiniz çok şey görüyor musunuz? Bize yaptığınız zulüm yetmiyor mu?''
Adam duymamış gibi tekrar soruyorum dedi. ''Kim bu Philip?''
Devrik çağır bir kez daha araya girmeyi denedi. ''Komiser, sizinle yalnız erkek erkeğe konuşabilir miyiz?'' Kızı hemen itiraz etti. ''Hayır baba, sakın kendinizi.''
''İsteklerime saygı göster Anastasya. İzin verirse komiseriyle baş başa konuşmak istiyorum.'' Yakov bir an düşündü, sonra başını olur anlamında salladı. Nikolay Romanov kızına döndü. ''Lütfen bizi yalnız bırak Anastasya.''
''Ama baba.''
''Çık.'' Sesi kararlıydı. Yakov da başıyla kapıyı işaret etti. ''Git ötekilerin yanına dön. Sana ihtiyacım olunca çağırtırım.''
Anastasia meydan okuyan bakışlarla masanın üzerindeki Aziz Mikail ikonasını aldı. "Babamın canını yakmayı aklınızdan bile geçirmeyin." Kapıyı çarparak çıktı. "Kızımı bağışlayın, gençler bazen korkusuz olabiliyor." Yakov Nikolay Romanov'un elinin titremesini, kasılmasını önleyemediğini fark etti. "Sözünü ettiğiniz pusulayı görebilir miyim?" Yakov kağıdı uzattı. Nikolay Romanov pusulayı inceleyip gözlerini kaldırdı. "Tutuklandığımız andan itibaren kurtarılacağımıza dair söylentiler duyuyoruz."
"Kimden?"
"Genellikle çitlerin üzerinden atılan pusulalardan, ama son günlerde epey azaldı. Bazılarının umudumuzu güçlendirmeyi amaçladığından hiç kuşkum yok. Ancak kimilerinin de alay için gönderildiğine inanıyorum. Bu notlar aileme yersiz umut veriyor, özellikle de çocuklara."
"Sadede gel."
"Bu pusulanın bana gönderildiğinden eminim ama kimden geldiği hakkında en ufak bir fikrim yok. O isimde hiç kimseyi tanımıyorum. Sözüme güvenin."
Yakov sertçe, "Sözünün benim için hiçbir değeri yok," dedi. "Ben kızının yalan söylediğini düşünüyorum. Bana kalırsa söylediğinden çok daha fazlasını bilen bir iyi bir oyuncu. Uyarıma kulak ver. Yeni bir pusula gelir ya da birileri sizlerle herhangi bir yoldan temas kurmaya kalkarsa zaman geçirmeden muhafızlara haber vereceksiniz."
"Kızımı iyi tanırım komiser. Doğruyu söylediğine inanıyorum. Anastasia size bir saygısızlıkta bulunduysa özür dilerim. Ama çoğu bakımdan o hala bir çocuk. Eminim anlıyorsunuz."
Yakov içindeki zehri kustu. "Halkını ayaklar altına aldığın zaman üzülmedin ama. Sen ve senin gibiler ordu ve gizli polisinizle ruhlarını ezdikleri zaman."
Nikolay Romanov'un yüzü kül rengine döndü, hiç ses çıkarmadı. Yakov masanın üzerinden eğildi, tükürür gibi. "Bir zamanlar bir karım vardı," dedi. "Ama ordundaki bir köpek tarafından vuruldu. Bir zamanlar bir annem, bir kız kardeşim vardı. Sen servetinle onlarla alay ederken hayatları yoksulluk ve sefaletten başka bir şey olmadı. Salakça kibrin yüzünden onları ve daha nicelerini ölüme mahkum ettin."
Nikolay Romanov'un altında ter birikti. "Ben gerçekten üzgünüm."
"Üzgün mü? Tek söyleyebileceğim bu mu? Kızın babasının zulüm görmesinin yeterli olup olmadığını sordu. Hayır, yeterli değil. Hiç olmayacak. Sen ve senin gibiler Rusya için bir tehlike olmaktan çıkacağınız ana kadar huzur nedir bilmeyeceğim, anlıyor musun?"
Elini kaldırıp tokat atmaya davrandı ama son anda yumruğunu havada durdurdu. Nikolay Romanov dudakları titreyerek ona bakıyordu.
"Ben üzgünüm, gerçekten üzgünüm."
Yakov yumruğunu indirdi. Nikolay Romanov darbenin şiddetiyle masanın üzerine devrildi. Debelenip ayağa kalkarken elini yanağına götürdü. Yakov elini tabancasının kılıfına vurdu. Nefret dolu bir sesle, "Kızının yanına git," dedi. "Beynine kurşun yemeden çık git buradan."
39. kısım. Yakov komendantın odasına girdiğinde içeride pencerenin kenarında dikilmiş, elindeki pirinç muştayla oynayan Kazan dışında kimse yoktu. Yakov'un girdiğini görünce muştayı cebine attı. "Bir şeyler öğrenebildiniz mi?"
"Hayır," kız inatçı çıktı.
"Küstah bir yaratık, pek şaşırdığımı söyleyemem."
İçimden bir ses anlattığından çok daha fazlasını bildiğini söylüyor. "Ailenin daha yakından gözlenmesini istiyorum. Özellikle de kızların. Birileri onlara bir pusula falan ulaştırmaya kalkarsa hemen beni haberdar etsinler.
Nöbetçilerin komutanı nerede?"
"Bizi yalnız bırakmasını söyledim, komiser yoldaş. Sizinle konuşmak istediğim özel konular var."
Yakov metal tabakasından bir sigara çıkardı.
"İkimizin konuşacak ortak bir konusu olabileceğini düşünemiyorum Kazan. Pekala, çıkar baklayı."
"Kardeşinizin öldürülmesi konusunda."
Yakov sigarasını yakmak üzereyken donup kaldı. Acıdan yüzü taş kesildi.
"Bunun seninle ne ilgisi var?" "Korkunç bir talihsizlik. Öcünü almak istersiniz değil mi?"
"Yufka yürekli olduğunu söyleme sakın Kazan. Ne söyleyeceksen söyle."
"Kardeşinizin katilini yüzbaşı Yuri Andreyev'i St. Petersburg'da kıstırıp karşılaştığınızı duymuştum. Bir çatışmaya girmişsiniz, kaçıp kurtulmuş."
"Sözü nereye vardırmak istiyorsun? Kafanda nasıl bir plan var Kazan?"
"Sadece yardımcı olmak istiyorum. Andreyev'i yakalamanızda işe yarayacaksam sevinirim."
Yakov duvardaki Yekaterinburg haritasının başına gidip durdu. Sonra dönüp Kazan'a baktı.
"Nasıl? Onun peşinden Rusya'nın yarısını dolaştım.
Kayboldu, büyük ihtimalle ülkeden kaçtı.
Kazan deri evrak çantasından yeşil bir dosya çıkardı.
Bu konuda haklısınız. Andreev'in İngiltere'de olduğunu gösteren belirtiler var.
Yakov bitmemiş sigarasını masanın üzerindeki tabloya bastırıp söndürdü.
Sen neden bahsediyorsun? Devrimden bu yana Ohranka'daki bazı arkadaşlarım Avrupa'ya kaçtı. Çoğuyla ilişkiyi kesmemeye gayret ettim. Hepsi de çok değerli muhbir çıktı. Tabii verdikleri bilgilerin ucuza gelmediğini de söylemem gerek. Onlara Andreev'in adını, geçmişini ve eşkalini ilettim. İşlerinde Londra'da yaşayan birisi bir Rus göçmen kulübünde Yuri Andreev adında eski bir subayla tanıştığını iddia ediyor. Hepsi burada, bütün öğrenebildiklerim bu dosyada.
Elindeki dosyayı uzattı. Yakov dosyayı heyecanla aldı, içindeki daktilo ile yazılmış iki sayfayı okudu. Bitirdiğinde içindeki kinin kabardığını hissetti.
Demek Andreev kaçmış, tahmin etmiştim zaten.
Kaçtı ama kurtulmadı. Adaletin kolu uzundur. Görüştüğüm adam belirli bir ücret karşılığında Andreev'in kaçırılmasını ve Rusya'ya getirilmesini sağlayabilir. Ya da öldürülmesini. Siz nasıl isterseniz.
Yakov elindeki dosyayı masaya çarptı. Andreev'le bizzat ilgilenmek isterim. Adam sırıtıyordu.
Ben de öyle düşünmüştüm. Bu işi bana bırakın. Karşılığında kızı yalnız sorgulamama izin vermenizi istiyorum.
Yakov bir an düşündü, sonra gönülsüzce başını salladı.
Sana bir saat veriyorum. Yeterli olmayacak.
Yapmam gerekenden bir saat fazla kazan.
Pencerenin ötesinden bir korna sesi duyuldu. Girişteki bariyerin önünde bir otomobil durdu. Arabanın içindeki tek kişi belgelerini gösterip içeri giriş izni aldı. Evin önünde durup basamakları tırmanmaya koyuldu.
Adamlarımdan biri dedi. Yakov'un yanına pencereye gelen Kazan. Ne istiyormuş, gidip öğreneyim.
Yakov Kazan'ın açık holde arabanın sürücüsüyle karşılaşmasını bekledi. İki adam bir süre fısıltıyla konuştu. Ardından Kazan geri döndü.
Neymiş?
Kazan'ın yüzü muzaffer bir ifadeyle parlıyordu.
Sorgu biraz bekleyecek. Adamların mahallelerden birinde eşkali hayalete benzeyen birini belirlemiş. Bölgeyi çevirip giren çıkan herkesi durduruyorlar.
Planın ne?
Kazan muştasıyla Yekaterinburg planına dokundu. Ciddi bir arama. Bölgeyi sokak sokak, ev ev arayacağız. Gerekirse tuğla tuğla sökeceğiz.
Döndüğünde gözleri heyecanla parlıyordu.
Hayatın pahasına da olsa hayalet denen o adamı yakalayacağım.
Anastasia odasında dar ranzasında oturuyordu. Hemen yanında elinde yıpranmış iç çamaşırlarını, ötekinde dikiş iğnesiyle iplik tutan ablası Maria vardı. İkisinin arasındaki dört köşe bir keten parçasının üzerinde küçük ama değerli taşlardan, elmas, yakut ve zümrütlerden küçük bir küme görülüyordu. Köpeği Jimmy ayaklarının dibinde uyurken Anastasia korsesine bir yakut tutturmayı tamamladı. İplik makarası boşalmıştı. Maria'nın sesi heyecanlıydı.
Philip dediğinden emin misin? Gerçekten aynı Philip olabilir mi?
Eminim.
İyi ama senin piyano öğretmenin değil miydi?
Unuttun mu? Casus olup olmadığını merak eden sendin.
Maria asabice güldü.
Ben sadece sana takılıyordum Anastasia. Gerçekten babama ne dedin?
Henüz hiçbir şey söylemedim. Söylemememin doğru olup olmayacağından da hiç emin değilim.
Neden?
Zaten kafasında yeterince sorun var. Üstelik kesin olarak emin değilim. Sadece bir kuşku diyelim. Ama güçlü bir kuşku. Philip de gösterdiğinden çok daha başka özellikler olduğunu düşünürdüm hep. Belki de onu bu kadar ilginç bulmamın nedeni buydu.
Maria kıkırdadı, eliyle ağzını kapattı.
Mantıklı olmaya çalış Anastasia. Aptal romantikliğin zamanı değil.
Ne demek şimdi bu?
Piyano öğretmeninin bizi ta Sibirya'nın dibine kadar izlediğini ve kurtarmaya çalıştığını düşünmüyorsun ya, bunun ne kadar saçma olduğunu farkında değil misin? Babama bir şey söylemediğin çok iyi olmuş, yoksa senin delirdiğini düşünecekti. Aynı adı taşıyan başka birisi olmalı.
Anastasia ablasının dediklerini düşündü, sonra elindeki iğneyi bırakıp ayaklandı.
Belki de haklısın, benimki aptallık.
''Nereye gidiyorsun? Yapılacak işlerimiz var.''
Eliyle mücevherleri gösteriyordu.
''Annem bunların hepsini çamaşırlarımıza dikmemizi söyledi.''
''İpliğimiz yok. Rahibe adayları birazdan gelir. Gidip iplik bulayım. Bundan kimseye bahsetmeyeceğine söz ver.''
''Neden bahsetmeyeceğime?''
sana anlattıklarımdan, pusulayı yazan piyano öğretmeni olduğunu düşündüğümden. Maria yeniden kıkırdadı. Ciddiyim Maria, kimseye. Aramızda sır olarak kalsın.
Koridorda iki genç nöbetçiyle karşılaştı. Adamlar ona ters ters bakınca dilini çıkardı. Nöbetçiler güldüler. Sanki her zaman genç kızla eğleniyorlarmış gibiydiler.
''Nereye gidiyorsun Anastasia?''
''Dikiş ipliği bulmaya.''
''Fazla kaybolma.''
''Ne kadar gerekiyorsa o kadar kaybolacağım salak herifler.'' diye belli belirsiz fısıldadı.
''Ne dedin?'' diye kaşlarını çattı nöbetçilerden biri.
''Geç kalmam dedim. Bu arada izin verdiğiniz için teşekkürler.''
Sevimlice gülümseyerek merdivene yöneldi. Hole inince çıkış kapısının yanında bekledi. Komendantın emri olmadan dışarı çıkmasına izin yoktu. Rahibe adaylarının geldiklerini gördü. Antonina ve Maria çitteki kapıya yaklaşıyorlardı. Ellerinde yiyecek ve ihtiyaç malzemesi dolu hasır sepetler vardı. İki genç kadın bazen devrik çara taze ekmek somunlarının ya da süt tozu kutularının içine gizlenmiş mesajlar da taşıyorlardı. Ama son günlerde bu pusulaların sayısı da çok azalmıştı. Rahibe adayları onu gördüler. Nöbetçiler sepetlerini ararken el salladılar. Anastasia da el sallayarak karşılık verdi. Beklerken holde kimsenin bulunmadığını fark etti. Titreyen elini etekliğinin cebine sokup fotoğrafı çıkardı. Philip ile Charskoye Selo'da objektife gülümseyerek bakarken çektikleri resim. Fotoğrafların en güzeli olmayabilirdi. Çizgiler biraz bulanıktı ama bu resmin değeri büyüktü. Yakov'un sorgusu biter bitmez bu fotoğrafı albümünden çıkarmıştı.
Güçlü olun, yardım yakında, Philip.
Philip'in resmine bakarken yüzünün kızardığını, yüreğinin hızlandığını hissetti. Bu pusulayı gönderen gerçekten de o olabilir miydi? Kesinlikle saçma geliyordu yine de. İçinde gülünç bir dürtü bunun o olduğunu fısıldıyordu sanki. Konağın bir yerlerinde bir kapının gıcırdadığını duyunca resmi hemen cebine soktu. Maria istediği kadar kabul etmesin. Aralarındaki ilişkide patron küçük kardeşti. Anastasia'nın söylediğini yapacaktı. İçindeki kuşku şimdilik gizli kalacaktı.
40. Kısım İrlanda. Nefis bir Haziran günüydü ve Boyle Ford T'yi iç yolda sürerken yanında koltukta Lydia oturuyordu. Alçak tepelerle kaplı bölgeyi geçtiler ve yol inişe dönerken Colin köyüne girdiler. Köy taştan yapılmış dingin evlerden ve beyaz badanalı kulübelerden, birkaç bakkal ve pub'dan oluşmuş, bütün bunlar kırmızı granitten inşa edilmiş görkemli bir presbiteryen kilisesinin gölgesine sığınmıştı. O gün köyün hayvan pazarı olduğundan köylüler sokakları dolduruyor, ortalık sığır kokusundan geçilmiyordu. Böyle sığır sürülerinin arasından bir yol bulup köyün dışına çıktı. 20 dakikalık bir yolculuktan sonra her birinin üzerinde taştan yapılmış aslan kabartması bulunan bir çift granit sütunun arasından geçtiler. Aslanlar ulu meşelerle süslü, geniş çimenlerle çevrili, gösterişli bir köşkün bulunduğu bir 18. yüzyıl malikanesini koruyordu. Boyle açık kapılardan içeri girdi, çakıl taşlı kaplı ana yoldan ayrılıp sık ağaçların kıyısından geçen, önünde başka bir Fort D'nin durduğu saz damlı, beyaz bir kır evine ulaşan toprak yola saptılar. Ön kapının üzerine çakılmış siyah boyalı demir levhanın üzerinde Briar Kır Evi yazısı okunuyordu. Hoş kokulu güller ve hanım elleri havayı yumuşatıyor, sarı katır tırnaklarıyla kaplı tepeler uzaktan deniz manzarasına hakim evi rüzgardan koruyordu. Boyle korna çaldıysa da kimse görünmedi.
Ötekiler etrafta bir yerlerde olmalı. Pekala, ne düşünüyorsun?
Lydia uzaktaki beyaz fenere baktı, kuzeye dönünce Mourne dağlarını gördü.
Tanıdık görünüyor, ta uzaktaki Clover Head değil mi? Tam olarak neredeyiz?
Boyle genç kadının arka koltuktaki sırt çantasına uzandı. Briar Kır Evi deniyor, Volkov adlı eski bir dostumun dul eşine ait.
Vasili Volkov mu?
Adını duymuş muydun?
St. Petersburg'dayken babamla iş yapardı. At yetiştiricisi ve iş adamıdır. Yanlış hatırlamıyorsam kumarbaz ve çapkındı da.
Boyle şapkasını ensesine yıkarak güldü.
Dediklerin zavallı Vasilya Cuk oturuyor. Zamanında çevresindeki kadınların gözdesi olduğu kesin. Karısı Hanna onu terbiye edene kadar tabii. Öldükten sonra malikane Hanna'ya kaldı.
Nasıl öldü?
Boylun neşesi uçup gitti. Lenin'in gizli polisi tarafından katledildi. Üstelik çok da gaddarca. Gel de seni Hanna ve Yuri Andreyev'le tanıştırayım.
Aynı anda yaklaşık 300 metre kadar ötede Hanna Volkov sarı katır tırnağı ve kayalarla kaplı dik bir yamaca tırmanmaya çalışıyordu. Çektiği güçlüğün nedeni üzerindeki uzun etek ve beline oturan ceketin pek tırmanmaya uygun olmamasıydı. Koca kayaların göründüğü tepeye yaklaştıklarında Andreyev kolaylıkla tırmandı ve dönüp elini uzattı. ''Gelin, elimi sıkıca tutun.'' Hanna elini kavrayınca kadını tutup yukarı çekti. Kır evi uzakta, sırtın ötesinde ağaçların gerisinde kalmıştı. Öbür tarafta toprak alçalıp üzerinden eski bir taş köprüyle geçen nehre ulaşıyordu. Bulundukları yerden arazi bir gözleme kadar düz, denize kadar akan nehirle manzarada nefisti. Hanna nefes nefese, ''Evet, size bir manzara sözüm vardı Mr. Andreyev.''
''Haklıymışsınız.'' Çevresini incelerken uzakta eski görünüşlü granit yıkıntıları işaret etti. Orası nedir?
Malifont Manastırı'nın kalıntıları, İrlanda'nın bir azizler ve bilim insanları adası olarak ünlendiği 6. yüzyıldan kalmadır. Ta Mısır ve Suriye'den bile bu kıyılara gelen Hristiyan keşişler vardı. İrlanda'nın kendilerini Tanrı'ya en yakın hissettikleri yer olduğunu iddia ederlerdi.
Ya bu dağlar?
Mourne Dağları. Buraya yerleşen Keltlerin kral ve kraliçelerini zirvelerin yakınlarına gömdükleri, hayaletlerinin hala dolaştıkları anlatılır.
Yuri yarı tebessüm ederek kayalardan birinin üzerine ilişti. Bu söyledikleriniz tam da duygusal Ruslara hitap edecek romantik bir mitosa benziyor.
Hanna gelip yanına oturdu. Ruslar ve Keltlerin çoğu bakımdan birbirlerine benzedikleri açık. Duygusallık baskın olsa da tuhaf bir karışım.
Buraları iyi bilir misiniz?
Kocam Vasili ile buraya 6 yıl önce malikaneyi at yetiştirmek için satın aldığı sırada gelmiştik. Rathlin adasından devler kaldırımına kadar bütün ülkeyi gezdik. Sarp Kerry kıyısına kadar indik. Burada geçirdiğimiz günlerin tatlı anıları kaldı.
Onu hala özlüyorsunuz değil mi?
Hem de ne kadar.
Ben bu işe neden girdiğimi biliyorum ama ya siz?
Hanna'nın yüzü kızardı. Çeka'nın hayvanları onu Lubyanka hapishanesinde öldürmeden önce çarı kurtarmak için uluslararası destek bulmaya çalışıyordu. Bıraktığı yerden tamamlamaya yemin ettim.
Boyle neden karışıyor?
Vasili de iyi arkadaştı. Kızıllardan ve temsil ettikleri her şeyden nefret eder.
Birlikte seyahat edeceğim o kadını anlatın bana.
İrlanda asıllı, Amerika'da doğmuş, ana dili gibi Rusça konuşuyor. Aslında babası St. Petersburg'da ticaret yapmış.
Dürüst olmam gerekirse yanımda bir kadınla gidecek olmaktan pek mutlu değilim.
Neden?
Yakalanırsak Lenin'in gizli polisinin tecavüz ve cinayete yatkın olduğunu hepimiz biliyoruz.
Güçlüklerden ve tehlikelerden haberi var. Üstelik becerileri konusunda kaygılanmanız hiç gerekmez Yuri Andreyev.
Öyleyse zır deli değilse neden gönüllü olmuş?
Hanna kayanın üzerinden kalktı, eliyle eteğinin kırışıklarını düzeltti. Bunun cevabını da başka bir gün veririm. Artık dönsek iyi olur. Boyle çoktan gelmiştir. Geliyor musunuz?
Güneşli muhteşem bir öğleden sonraydı ve aşağıdaki nehir serin ve davetkar duruyordu. Sizce sakıncası yoksa yetişirim. Böylesi sıcak ve güneşli bir günün keyfini çıkarıp yüzmek niyetindeyim.
Su sizi kandırmasın sakın, buz gibidir.
Rusya'dakinden daha soğuk olamaz. Tek başınıza dönebilecek misiniz?
Tabii. Yuri tek kelime etmeden döndü. Maceraya atılan bir çocuk gibi yamaçtan aşağı inmeye koyuldu.
Hanna peşinden baktı. Nehrin kıyısına varıp gömleğini çıkardığında kaslı göğsü göründü. Oysa sırtındaki korkunç kırmızı izler gözden kaçacak gibi değildi. Kadını şaşırtan Yuri'nin tümüyle soyunması ve suya anadan doğuma dalmasıydı. Birkaç saniye sonra suları köpürterek çıktı. Soluk aldı, güçlü ve düzenli kulaçlarla akıntıya karşı yüzmeye girişti. Hanna kendi kendine gülümseyerek başını salladı.
Miss Ryan'ın senin hakkında ne düşündüğünü öğrenmek ilginç olacak. Sonra döndü, kır evine doğru yamaçtan aşağı inmeye davrandı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 213.